neyse adımız ne olduğunu için.
Yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba diyoruz Başkent'ten. Yeni bir haftadayız. Yeni bir haftanın ilk gününde sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı yollayarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Konularımız, müziklerimizle birlikte. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza 0090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte haftanın ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Endirdin kaşlarını babani, babani.
Bir hazine. Ve Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Gül Güneş'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu hafta çevre sorunlarını belki biraz daha öne çıkaracağız ama sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ülkemizin de bu anlamda gerçekten çok büyük sorunları var. Hatta sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın ortak bir sorunu galiba bu, değil mi?
Kesinlikle. Aslında biraz geriye doğru gitmek gerekirse insanlar çevre sorunlarının farkına maalesef ki kendilerine zarar geldiğinde varmışlar.
Evet.
Kitlesel anlamda ölümler meydana geldiğinde çevre sorunlarının ne derece etkili olduğunu görmüşler. 1952-54 yılları arasında ilk kez Londra'da toplu ölümler yaşanıyor. Hava kirliliği nedeniyle bir hafta içerisinde 4000 kadar insan yaşamını yitiriyor. Hı hı. Birçoğu da hastanelere koşuyor. İşte o dönemde kitlesel anlamda bu ölümlerden sonra çevre sorunlarının ne kadar önemli olduğunu farkına varılmaya başlanıyor.
Farkına varılmaya başlanıyor ama uluslararası düzeyde çevrenin korunmasına ilişkin ilk çalışmalar 1972 yılında Birleşmiş Milletler'in bir çalışmasıyla başlıyor galiba,
evet,
değil mi?
Evet.
Yine arada uzunca bir zaman var.
Kesinlikle, çünkü bu geçen süreçte tabii ki böyle belli bölgelerde bahsettiğime benzer olaylar yaşansa da 70'li yıllardan itibaren,
evet,
küresel anlamda etkiler hissedilmeye başlandığından Birleşmiş Milletler 1972 yılında Stockholm'de bir konferans düzenlenmesini istiyor. Birleşmiş Milletler'in iki organı UNEP ve UNDP, yani Çevre Programı ve Kalkınma Programı ile birlikte çevre ve kalkınma arasındaki gelişimin dengeli olması gerektiği üzerine bir konferans oluyor Stockholm'de. İşte burada ilk kez uluslararası düzeyde çevre sorunları tartışılmaya başlanıyor.
Sonra UNESCO'nun devreye girmesiyle genişliyor galiba bu çalışmalar.
Şimdi bu 72'deki durumdan sonra 1987 yılında Birleşmiş Milletler yine demin bahsettiğim organlara bir görev veriyor. Çevre ve kalkınma arasındaki gelişim nasıl olmalı? Bunun incelenmesi için bir rapor hazırlanıyor. Brundtland raporu diye de anımsanır bu. Ortak geleceğimiz adını alan bir rapor ortaya çıkıyor ve bugün aslında çok popüler olan sürdürülebilir kalkınma kavramı, yani çevreyle uyumlu bir gelişme kavramı o dönemde ortaya çıkıyor. Gelişmenin, kalkınmanın sadece ekonomik değil, sosyal ve ekolojik boyutlarının da düşünülmesi gerektiğinin farkına varılıyor.
Evet. Sonrasında Türkiye ne zaman dahil oluyor?
Şimdi aslında Türkiye ne ilginçtir ki bunlara en önce, yani ilk UNESCO'nun kurulduğunda da zaten ilk imza atan, yani ilk 20 ülke içerisinde 10. sırada yer alıyor. Bu konularda çok bilinçli, çok duyarlı. Aslında yine Stockholm'e gidersek oradan belki söyleyebilirim ne derece bu konularda bilgili olduğumuzu. Aslında Stockholm'de yapılan konferansta deniyor ki her insanın sağlıklı bir çevre içerisinde yaşaması hakkıdır. Böyle bir doğal hakkı vardır.
Bu Birleşmiş Milletler'deki toplantıda.
Evet, evet. 1972'de ve aslında Çevre Günü de o gün ilan ediliyor. O toplantı neticesinde ilan ediliyor zaten. Deniyor ki bu konudaki farkındalığı artırmak ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler yapılmak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü her sene bundan sonra kutlansın. Ve bu konuda tüm kitlelere eğitimler verilsin, bilinçlendirme çalışmaları yapılsın, konferanslar, sempozyumlar. Bizde de aslında bu demin söylediğim her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının olduğu aslında anayasamızda da geçen bir unsur.
Evet.
O günlerden bugüne tüm dünya genelinde 5 ve 10 yılda bir toplantılar yapılıyor. Onar 20'şer yılda bir. Mesela 72'de olan toplantıdan sonra 92'de Rio zirvesi dediğimiz, yine kalkınma ve çevre arasındaki ilişkinin konuşulduğu bir zirve yapılıyor. Ve burada aslında günümüzde de çok önemli olan ormanlarla ilgili prensipler, biyolojik çeşitlilik, evet, gibi birçok konu ele alınıyor. Bunun takiben 10 yılda bir yapılan toplantılardan Johannesburg'da 2002'de yapılıyor. Ve 2012'de de yakın bir tarihte Rio artı 20 dediğimiz zirvede The Future We Want, istediğimiz gelecek diye bir belge ortaya konuyor.
Ve bunun, ne var o istediğimiz gelecekte?
Bu istediğimiz gelecek aslında insanların işte enerji kullanımı, suya erişimi, yoksullara adaletli işte gıdanın ve benzeri unsurların erişimi, herkese iş imkanı, şehirlerde sürdürülebilir kentlerin oluşturulması gibi birçok unsuru içeren ve ana temasının da yeşil ekonomi olduğu bir noktaya geliyor. Hı hı. Ama daha yakın bir dönemi düşünürsek 2015 yılında Birleşmiş Milletler New York'ta bir araya geliyor ve bu sefer 2030 için bir takım hedefler, 17 tane hedef ortaya koyuyor. İşte bu hedefler aslında şu anda tüm ülkelerin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu tüm ülkelerin birer yol haritası.
Evet.
Bunlar neleri içeriyor? Örneğin denizlerdeki yaşamın korunması gerektiği. Karadaki yaşamın korunması gerektiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin olması gerektiği, adalet, hak ve özgürlüklerin korunması gerektiği, çevreyle ilgili daha bağlantılı şeyleri vurgulamamız gerekirse, mesela bilinçli tüketim, sorumlu tüketim de gene ana temalardan biri.
Evet, peki biz bu yol haritasının neresindeyiz acaba?
Şimdi açıkçası bizde de özellikle UNESCO açısından ele aldığımızda biz UNESCO Türkiye temsilciliği olarak birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çevre konusundaki farkındalığın ve bilinç düzeyinin artırılmasını çok önemsiyoruz. Bu konuda sempozyumlar, konferanslar, kongrelerde insanlar bir araya geliyorlar. UNESCO'nun temel amaçlarından bir tanesi de toplumsal barışa giden yolda eğitim ve bilimi de kullanarak açıkçası tüm kesimlere çevrenin de içinde bulunduğu birçok konuda bir farkındalık sağlamak ve aynı
eğitim
zamanda
derken,
da
örneğin okullarda mı bu tür bir bilincin sağlanması, farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarınız var?
Kesinlikle. Örneğin okullarda gene başka tabii kurum kuruluşlarla işbirliği de çok önemli. Mesela TÜRÇEV'in bir ekookul kampanyası vardır. Burada gene öğrencilerin çok erken yaşlarda çevreye olan duyarlılıkların artırılması amaçlanır. Hı hı. Ya da bunun benzeri mesela tüm örnekleri birçok yere yaymak gerekirse Mavi Bayrak çalışması vardır gene. Evet. TÜRÇEV'in de içinde bulunduğu bu Mavi Bayrak'ta.
Aslında belli, ülkemize baktığımızda çok mavi bayraklı alanımız, koyumuz var, değil mi?
Kesinlikle. Biz bu konuda aslında bayağı bir üst sıralarda yer alıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Giderek artmasını da sağlıyoruz. Sertifikasyon dediğimiz bu konu çok önemli. Yani gerçekten sizin iyi, temiz, kaliteli bir suya, deniz suyuna sahip olduğunuzu, aynı şekilde plajların ve marinalarında, hı hı, belli kriterleri karşıladığını belgeleyebilmek çok önemli. Bizim UNESCO açısından baktığımızda da uluslararası işbirliklerini çok önemsiyoruz. Çünkü gerçekten tüm dünya genelinde sorun hep aynı. Çevre sorunları birçok ülkenin, özellikle gelişmekte ve geri kalmış olan ülkelerin, hı hı, ana teması. Özellikle iklim değişikliği. Bu konuyla ilgili çok farklı çözüm önerileri geliştiriliyor farklı ülkelerde. Hı hı. İşte burada UNESCO'nun önemsediği bir konuda bu networkler aracılığıyla çözüm üretmek adına diğer çözüm arayanlara yardımcı olabilmek.
Evet, şimdi gelelim ülkemizin sorunlarına. İklim değişikliği dediniz. Hı hı. Bu tabii bizim ülkemizde de yaşadığımız en önemli sorunlardan biri.
Evet.
Diğerleri hangileri takip ediyor iklim değişikliklerini?
Diğerlerini de söyleyeyim ama iklim değişikliğine şöyle bir vurguda bulunmak istiyorum. Belki şu anda Avrupa Komisyonu dahil tüm kurum kuruluşların en çok önem verdiği, en çok önceliklendirdiği konulardan bir tanesi iklim değişikliği. Türkiye özelinde gidersek biz Akdeniz Havzası'nda yer alan bir ülke olarak ve çok büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahibiz. Yani bitki ve hayvan varlığına sahibiz. Bu iklim değişikliği nedeniyle 2 derece dahi sıcaklığın yükselmesi Akdeniz Havzası'nda, ormanların yok olması, bitkilerin yok olması, aynı şekilde hayvanlar için söz konusu su kıtlığı, çölleşme, orman yangınları, gıda konusunda yaşanacak sıkıntılar.
Bunlar çok ciddi sorunlar.
Kesinlikle.
Aslında. Bunun için farkındalık diyorsunuz tabii ki.
Kesinlikle. Aslında farkındalık konusunda da şunu çok önemsiyorum. Erken yaşlardan itibaren sadece tabii iklim değişikliği değil, burada hava kirliliği var, su kirliliği var,
toprak
kirliliği ve belki şu aralar hepimizin büyük kentlerde en çok şikayetçi olduğumuz gürültü kirliliği. Hı hı. İşte bu konuların hepsi konusunda insanların bilinçlenmesi ve birbirlerine karşı saygılı, duyarlı olabilmesi, sorumlu vatandaş olabilmesi çok önemli.
Evet, alıştık tabii. Örneğin gürültü kirliliği dediniz. Artık o kirliliğe o kadar alıştık ki onu duymuyoruz bile çoğu zaman. İşte burada farkındalık devreye giriyor galiba.
Kesinlikle. Mesela bu hafta sonu bir biliyorsunuz üniversite sınavı olacak.
Evet.
Benim oğlum da girecek ve inanın sınav yerine gidip baktığımızda biz gürültülü bir yerde mi diye hani ister istemez o endişeyi hissedebiliyoruz.
Kesinlikle.
O nedenle toplum olarak her konuda duyarlı olmamız çok önemli. Çünkü aslında çevre diyoruz. Neden çevre günü önemli? Eğer biz içinde yaşadığımız ortamı yani bu çevreyi yok edersek, doğal değerleriyle, kültürel değerleriyle yok edersek zaten insanlar olmayacak, yaşam olmayacak.
Evet.
O kadar basit aslında.
Evet. Şimdi aslında birazcık da çözüm önerileri konusunda konuşalım isterseniz. Şimdi 17 madde belirlendi dediniz. Onlara tamı tamına ulaşmak için hedef 2030.
Evet, 2030'a kadar bu 17 alanda bir takım önlemlerin alınması düşünülüyor tüm ülkeler
için. Biz ülke olarak alabilecek miyiz acaba bu önlemleri? Sizin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bu yöndeki çalışmalarınız neler?
Evet, şimdi şöyle bu anlamda açıkçası belli noktalara ulaşmak için konferans, kongre, sempozyum ve benzerlerinde insanlar demin söylediğim gibi bir araya gelerek bir takım bilgi değiş tokuşunda bulunabiliyorlar.
Kimler katılıyorlar o seminerlere, konferanslara?
Bilim insanları kadar aslında bizim çok önemsediğimiz, biliyorsunuz katılımcı yaklaşım dediğimiz bir olay var. Burada yerel halkın, o konuyla ilgili uzmanların, sektör temsilcilerinin, hatta toplumsal eşitliği diyoruz. Yerel halkın içinde bile her cinsiyetten insanın, gençlerin ya da yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının özellikle bulunması çok önemli. Çünkü sivil toplum kuruluşları da çok büyük katkılarda bulunabiliyorlar. Bunun yanı sıra projeler üretiliyor bu konularda çok fazla. Demin mesela sulardaki yaşam dedim, karadaki yaşam dedim. Bu konularla ilgili koruma projeleri üretiliyor.
Kimler üretiyorlar o projeleri?
Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde de olunuyor. Bakanlıklarla da işbirliği içerisinde olunuyor. Aslında bunlar hep grup çalışmasını gerektiren konular.
Evet.
Dediğim gibi eğer yerelde bir çalışma yapacaksanız yerel halkın tepkilerini çok iyi analiz edebilmelisiniz. Onlarla birlikte hareket edebilmeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor.
Çünkü onlar doğayla iç içe yaşadıkları için çok daha iyi biliyorlar değil mi doğanın?
Kesinlikle. Onlar senelerdir doğaya nasıl saygı göstereceklerini biliyorlar. Hani bir uzlaşma
doğanın
kültürü
içerisinde. Doğanın ne tür tepki vereceğini de biliyorlardır aslında yapılan harekete karşı.
Aslında şöyle bir şey var. Ekonomik gelişme diyoruz. Ekonomik gelişmenin temeli de tamamen doğadan gelen kaynaklar oluşturuyor.
Hı hı.
Çünkü o insanlar da kırsal doğdukları için doğaya bağımlılar. Onların geçim kaynağı, onların beslenmesi, tarım alanları, yerleşim alanları, evlatlarının geleceği. Yani dolayısıyla aslında o kadar farkındalar ki o doğanın, o çevrenin korunması gerektiğinin. Dolayısıyla onların görüşlerini de çok iyi bir şekilde harmanlamak gerekiyor.
Evet. Bir de bu tür eğitimlerin sanki çok daha küçük yaşlardan itibaren alınması gerekiyor herhalde değil mi? Örneğin biz Barış Manço ile büyüyen çocuklardık, işte dişleri fırçalarken suları açık bırakma, bahçelerden çiçekleri kopartma, çiçek dalında güzeldir gibi sözlerle.
Evet, şimdi tabii biz yoğun olarak bu aralar biliyorsunuz okul öncesi eğitimi de tartışıyoruz. Çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Aslında küçük yaşlarda özellikle çocuklar zaman zaman ben de eğitim veriyorum. Doğa eğitimini özellikle dokunarak ve hissederek öğreniyorlar. Ve gerçekten bu yaşlarda kazanılan bilinç hiçbir şekilde unutulmuyor. Yani sorumlu vatandaş olmanın en büyük adımı. Bir örnek açıklamak istiyorum.
Lütfen,
müsaade
buyurun.
Ederseniz. Benim de bir oğlum var, bir sene üniversite sınavına girecek.
Başarılar diliyoruz öncelikle sizin oğlunuza ve tüm gençlerimize.
Tüm gençlere inşallah iyi olsun her şey. Onu küçük yaşlarda derdi ki anne bitkileri neden bu kadar seviyorsun? Ben onu bir sene boyunca bak dedim bitkiler de canlı bir ormanın içerisinden geçirdim. Anaokuluna götürüyordum. aynı rotayı takip ettik ve o bir sene süresince o ağacın nasıl tomurcuklandığını, nasıl çiçeklendiğini, yapraklandığını gördü ve şimdi hiçbir bitkiye zarar vermiyor. İşte bu eğitimi verebilmek bence çocuklara, gençlere çok önemli. Sürdürülebilirliğin temeli de bu zaten.
Evet.
Gelecek bizim yatırım yapmamız gereken nesil.
Evet, kesinlikle. Peki gelinen noktada ne kadar süre zarfında istediğimiz seviyeye ulaşabileceğiz acaba?
Yani bunu tabii şu anda kestirebilmek çok güç. Aslında sürdürülebilirlikte biraz sabırlı olmak ve uzun vadeli hedefleyebilmek gerekli. Ben en azından şunu söyleyebiliyorum çözüm üretebilmek adına. Biz bugünden bile şu anki nesillere çevre bilinci konusunda yatırım yapabilirsek Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir ilerleme kaydetmiş olacağız. Bunu belki biz göremeyeceğiz. Torunumuzun torunu görecek. Ama gerçekten geleceğe en büyük yatırımdır gençlere yapılan. Çevre bilinci yatırımı.
Evet, evet, kesinlikle. Onun için bir an önce okullarda bu eğitimin alınması gerekiyor, verilmesi gerekiyor
ve uygulamalı verilmesi gerekiyor.
Uygulamalı derken örnekleyebilir
Şimdi
miyiz?
Şimdi bizim çok güzel milli parklarımız evet. var. UNESCO'nun aslında çalışma alanlarından bir tanesi de bu doğa ve kültür varlıklarını içeren alanlarımız da var. Dünya miras alanlarımız. Mesela Pamukkale ve Kapadokya karma özelliklere sahip alanlar. Birçok çevremizde de milli parklarımız var. Korunan alanlarımız aynı şekilde. Tabiat anıtlarımız var. Birçok korunan alanlara götürebiliriz gençleri. Orada bitkileri öğretebiliriz. Hayvanlarla bir arada olmalarını sağlayabiliriz. Kuşları gözlemleyebilirler. İşte bu eğitim hiçbir şekilde unutulmaz.
Unutulmaz. Aslında hiçbir şey için geç de değil. Farkındalık önemli. Zararın neresinden dönülse kârdır.
Evet. Aslında bu sene özellikle bilim açısından da çok önemsendiği bir yıl. Bilim konusunda eğitimlerin de çok artırıldığı bir yıl. Ve bizde de giderek bilim müzeleri, bilim merkezleri artıyor. Bu konuda da çalışmalar ilerletilirse sanıyorum çok büyük faydası olacak.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Dünya Çevre Günü dolayısıyla katıldınız Dünya Bir Hazine köşemize. Farkındalığın giderek artması ve istenilen seviyeye bir an önce gelinmesi dileğiyle. Çünkü yaşadığımız bu dünya bizim. Onu çocuklarımıza bizler emanet edeceğiz, aldığımız şekilde etmeliyiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ
olun,
teşekkür
var olun
ederim,
diyoruz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Gül Güneş'le birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgili. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğini. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. söyle onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi. Haydi söyle.
...15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin bir telefon konuğu var şimdi. Sirene Korosu kurucu şefi Sayın Volkan Akkoç telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz
merhabalar.
Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba.
Evet, Sirene Korosu dedim ama bu özel bir koro. Birazcık tanıtır mısınız lütfen koroyu bize?
Tabii. 2014 yılında kurulduk. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencileri ve daha sonra da mezunları tabii günümüze kadar geldikçe görüyoruz.
Kadromuz. Siz de aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesisiniz.
Evet, evet. Evet, kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünde. Koromuz böyle kuruldu. Daha sonra deneyimli koristlerle birleşerek Türkiye'nin çeşitli korolarında uzun süreler söylemiş insanlarla birleşerek bugünkü kadromuza ulaştık.
Ama kadro hep kadınlardan oluşuyor galiba.
Kadro hep kadınlardan oluşuyor. Bu açıdan bir ilk denebilir. Sürekliliği açısından bir ilk denebilir. Ülkemizde özellikle son 5-10 yıla baktığınız zaman koro müziğinin, koro kültürünün arttığını görüyorsunuz. Bu çeşitli koro kültürü derneği olsun, polifonik korolar derneği olsun önemli işler, önemli festivaller düzenleniyor ve korolara bu müziği, koro müziğini yayması, yaygınlaşması adına çok önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu açıdan tabii bu bahsettiğim gençlik koroları, çocuk koroları ve karma korolar. Kadın korosu olarak Sirene bu anlamda bir ilk.
Sirene oluyor. İsmini nereden alıyor?
Sirene ismini Yunan mitolojisinden alıyor. Sirenler biliyorsunuz mitolojide deniz kıyısında, kayalıklarda yaşayan, sesleri çok güzel olan, sesleriyle denizcileri kendilerine çeken, sonra da onları yiyen varlıklar. Tabii biz bu yeme kısmından ziyade müzikle etkilemeyi hedefliyoruz. O şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Evet. Kaç kişiyle kuruldunuz? Şu anda kaç kişisiniz?
10 kişiyle kurulduk. Şu an 10 kişiyiz.
Evet. Şimdi koro elemanlarının eğitiminden de söz eder misiniz lütfen?
Tabii koromuzda çeşitli meslek gruplarına ait birçok insan, birçok koristimiz mevcut. Bunların ağırlığını opera ve şan mezunu kişiler oluşturuyor İstanbul Üniversitesi'nden. Tabii mühendislerimiz var, yoga öğretmenlerimiz var. Şimdi düşününce
çok güzel bir karma koro oldu diyorsunuz.
Evet, çok,
yani
öyle çeşitli meslek gruplarına sahip çok sayıda koristimiz var.
Evet, peki birazcık da repertuarınızdan söz edelim. Çok geniş bir repertuara sahipsiniz herhalde.
Hı hı. Repertuarımız klasik batı müziği başta olmak üzere bütün dönemleri kapsayacak şekilde Rönesans'tan klasik döneme, romantik dönemden 20. yüzyıla uzanan geniş bir yelpazeye sahip. Bu konuda Türk müziği, bizim türkülerimiz, kendi müziğimiz de aynı zamanda bu repertuara dahil. Tabii kadın korosu Türkiye'de çok yaygın olmadığı için çok kısıtlı sayıda eser var. Bu bağlamda türkülerimizin düzenlemesini de ben yapıyorum kendi koromuz için. Bunun dışında kadın korosu için orijinal bestelenmiş eser de çok fazla bulabilmek mümkün değil. Bu konuda da belli çalışmalarım var koromuzla icra ettiğimiz Türkiye'deki tüm bu konuda çalışan bestecilerden de bunu her konserimizde dile getiriyoruz. Bizim için parça yazarsanız seslendiririz. Hem Türkiye'nin çeşitli illerinde hem Avrupa'da kendi müziğimizi tanıtma imkanımız böylece ortaya koymuş oluruz diye.
Evet, şimdi kendimizi tanıtmak imkanı derken, şimdi Türkiye'yi temsil edecek bir yarışmaya katılacaksınız herhalde, değil mi? Birazcık evet. Da bundan söz edelim lütfen.
Tabii, bu Almanya'nın Wernigerode şehrinde 5 ila 9 Temmuz arasında gerçekleşecek bir yarışma. Johannes Brahms Koro yarışması. Bu sene 10.sü düzenleniyor. 2 senede bir düzenlenen yarışma, 20 senedir olan bir yarışma. Türkiye'den ilk defa bir koro katılıyor. O da üstelik kadınlar korosu olarak katılıyor. Bizim adımıza gurur verici bir şey, ülkemiz adına da gurur verici bir şey.
Ne zaman?
Efendim?
Ne zaman?
5-9 Temmuz arası.
Evet, az kaldı
orada,
yani.
Çok az kaldı. İki kategoride temsil edeceğiz ülkemizi.
Hangi kategoriler?
Folklorik kategori ki bu bizim için çok önemli bir kategori. Çünkü kendi müziğimizi orada yerel kıyafetlerimizle sergileyeceğiz, tanıtacağız. Bir bu alandaki kategoride yarışıyoruz. Bir de eşit sesli yani... Sadece kadınlara ya da erkeklere ait olan seslerden eşit ses olarak bahsediliyor koro dünyasında. Hı hı. Eşit sesli oda korosu kategorisinde yarışacağız.
Evet, şimdiden başarılar diliyoruz.
Çok teşekkürler.
Şimdi peki daha önce hiç yurt dışı konserleriniz oldu mu? Orada sizi tanıyan, şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var mıdır?
Şöyle, daha önce geçen sene İstanbul'da Avrupa, daha doğrusu Akdeniz Koro Forumu yapılmıştı. Avrupa'nın önde gelen delegeleri bu konuda gelmişti. Türk müziğini de dinlemek, tanımak ve belli seminerler vermek üzere. O forumda yer almıştık. Orada müziğimizi tanıtmıştık. Tabii oradan sonra sürekli benim şahsen yurt dışına gidip gelmem vasıtasıyla oradaki delegelerin de belli iletişimlerimizden bu sürdü. Tabii yurt dışında da takipçilerimiz, bekleyenlerimiz oluyor bu vasıtayla.
Evet. Peki yarışma hangi tarihler arasında?
Yarışma 5 Temmuz ile 9 Temmuz arasında. Bu arada 5 Temmuz bu yarışmanın açılış günü ve açılışta açılış gecesi konseri için seçilen 30 tane koro var. Seçilen 4 korodan bir tanesiyiz açılış gecesi konseri için. Bu da bizim için çok gururlandırıcı bir şey.
Ne güzel.
Ertesi gün ise iki kategoride yarışacağız. Tabii orada çeşitli konserler de olacak yarışma dışında. Yine kendi repertuarımızı ve buranın, bu toprakların müziğini Avrupa'ya tanıtma açısından o da güzel bir imkan olacak. Hem bizim için hem kendi müziğimizi Avrupa'ya tanıtmak için.
Evet, çok heyecan verici gerçekten. Şimdiden başarılar diliyoruz biz de size. Yarışma sonrası yine birlikte oluruz umarım Hayatın Sesleri programında yarışmayı değerlendirmek üzere. Peki Türkiye'de konserleriniz oluyor mu?
Türkiye'de konserlerimiz oluyor. En son dün değil cumartesi günü birincisi düzenlenen Pera Korolar Festivali'nde yer aldık. Son konserimiz oydu. Önümüzdeki günlerde de konserlerimiz olacak. Henüz tarihleri net olmayan yerler ve zamanlarda onu da oldukça sayfamızdan Sirene Koro Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz.
Evet. Peki albüm çalışmanız var mı bu arada? Hiç albüm çıktı mı?
Albüm çalışmamız henüz yok. Şöyle ki albümden ziyade SoundCloud sayfamız var. Ya da Facebook üstünden belli videolarımızı, konser videolarımızı canlı paylaşıyoruz. Henüz albüme dair bir girişimimiz yok.
Evet. Biraz da saz sanatçılarından söz edelim. Çünkü sanatçıların en büyük destekçileri onlar. Onlar olmazsa olmaz.
Pardon, kesildi sesiniz.
Birazcık da saz sanatçılarından söz edelim dedim. Çünkü onlar sizlerin en büyük destekçileri. Onlar olmazsa olmaz dedim.
Evet.
Hangi enstrümanlar var?
Enstrüman olarak piyano eşlikli belli parçalarımız var. Ama biz genel olarak müziğimiz akapella, yani eşliksiz müzik oluyor. Dolayısıyla enstrüman ihtiyacımız olduğu zaman onu ben ya da diğer piyanist arkadaşlarımız gelip eşlik ediyorlar. Ama ağırlıklı olarak repertuarımız akapella, yani eşliksiz. Evet. Sadece insan sesinden oluşan müzikleri tercih ediyoruz. Dolayısıyla enstrümana açıkçası çok fazla ihtiyacımız olmuyor.
Olmuyor. Evet. Size şimdiden Hayatın Sesleri olarak başarılar diliyoruz yarışmada da. Yarışma sonrasında da yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Ve
İnşallah,
size çok teşekkür ederken madem Kadınlar Korosu dedik, korodan dinleyeceğimiz bir parçayla veda edelim dedik. Ama öncelikle sizi dinleyicilerimize yeniden takdim edeyim ben. Sevgili dinleyicilerimiz, Sirene Kadınlar Korosu kurucu şefi Sayın Volkan Akkoç telefon konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz ve madem
ben teşekkür ederim.
Kadınlar Korosu dedik, o zaman sizin koronuzdan Ünzile'yi dinleyelim mi?
Tabii.
Peki, teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Sözler ve Düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Akşam saatleri çalmak üzereydi zamanın kapısını. 40 ikindi yağmurlarının her izin verişinde yaptığımız gibi bahçemizde buluşmuş, demleyip termoslara doldurduğumuz ikindi çaylarımızı Hasibe teyzenin kızarttığı yumurtalı ekmekler eşliğinde içiyor, kendi gündemimizin ana başlıklarına dair ayrıntılardan söz ediyorduk. Ailesi Balkan göçmeni olan Hasibe teyze cici papu der yumurtalı ekmeğe. Hatırlıyorum da annem ne zaman yumurtalı ekmek yapalım dese babaannem ekmek balığı o, ekmek balığı derdi üzerine basa basa. Kız kardeşimle ben de yumurtalı ekmek balığı deseler sorun kalmayacak diye fısıldaşıp gülerdik onların bu hallerine. Bahçede çaylarımızı yudumlarken havada bir türlü sökün edemeyişini fırsat bildiğimiz 42. yağmurunun bunaltıcı sıcağı, sohbetimizde ise can sıkıntısıyla karışık bir isteksizlik duygusu vardı. Aman türlüsü var işte dedi bezginlikle iç geçirerek Hasibe teyze. Sonra dalgın ve hüzünlü bakışlarını belirsiz bir noktaya dikerek hafifçe salladı başını. Karşı komşum biraz da ortamı yumuşatmak niyetiyle ayol sebze mi bu türlüsü olsun diye karşılık verdi. Üçümüz bahçede oturmuş, apartmanımızın giriş katındaki dairede yaşayan komşumuzun birkaç gün önce ve kim bilir kaçıncı kez karşı karşıya kaldığı, sesi ve gürültüsü dışarıya kadar taşan şiddet üzerine konuşuyorduk. Hangisi daha beterdi bilemiyorduk. Şiddetin kendisi mi, yoksa onun karşısındaki çaresizlik duygusu mu? Tut birine, vur öbürüne derken birikmiş kızgınlığı sesine yansıdı Hasibe teyzenin. Neden sorusunun cevabını bulmaya çalışmıştık. Konu kendiliğinden açıldığında. Neden olacak? Cehaletten diye teşhisini koymuştu Hasibe teyze. Bence bu yeterli bir cevap değil. Şiddet uygulayanlar arasında eğitim düzeyi yüksek olanlar da var diyecek oldum, itiraz etti. Ben bilgi cehaletinden söz etmiyorum ki güzel kız hanım. Duygusal cesaretten söz ediyordu. Doğru söze ne denir ki? Haklıydı. İnsanız, öfkelenebiliriz, kızabiliriz, kırılabiliriz. Ama karşı komşumun ama deyip yarım bıraktığı cümlesini ben tamamladım. Ama bu duyguları karşılıklı konuşarak aktarmak ve ortak bir çıkar yol bulmak varken sırf daha güçlü ve daha sivri dilli olmaya dayanarak şiddete başvurmak yakışır mı insana? Bahçeye giderken çağırmak için çaldığım kapısını açtığında yara bere, şişlik ve morluk içinde gördüğüm yüzünü sanki suçluymuş gibi saklamaya çalışan komşumun haline isyanımdı bu soru. Uzun uzun konuştuk üç komşu. Neden sorusundan nasıl sorusuna geçtik sonra. Nasıl dur denirdi bu şiddete? Aynı biçimde karşılık vererek mi? İyi ama o zaman ne farkı kalırdı ki şiddet görenin şiddet uygulayandan? Ben onu bunu bilmem. Bu ülkede yasalar var, yasaları uygulayan kurumlar var dedi karşı komşum sonunda. Onlara başvurmaktan çekinmemek gerekti. Tamam dedi. Doğru ama yeterince hızlılar mı sanki? Onlar harekete geçinceye kadar katlanacak mı kadıncağız bu şiddete? Daha devam edecektim ki onu gördük apartmanın cümle kapısında. Bir elinde küçük bir valiz vardı. Diğer eliyle susmamızı işaret etti ve birkaç cümleyle açıkladı her şeyi. Daha fazla çekemeyeceğim bu şiddeti. Onunla mahkemede hesaplaşacağım ama o zamana kadar da sığınma evinde kalacağım. Sorarsa siz beni görmediniz, yoksa yerimi öğrenmek için başınızı epey ağrıtır, biliyorsunuz inadını, pervasızlığını. Öylece kala kalmıştık sözleri karşısında. Sonra acele ve kararlı adımlarla yürümeye başladı. Küçük bavulu ve yangın yerine dönmüş yüreğiyle gözden kayboluncaya kadar sessizce baktık arkasından. Şiddete katlanan komşumuz değil, dur demeyi göze almış bir insandı o artık. Ve o ikindi vakti biz üç kadın bu göze alışın tanıklığını paylaştık.
sevda değil bir büyük azap. Bezdim canımdan, huzur bana uzak. Çektim, çektim acıları. Topladım, koydum bavuluma. Bu değil isyankâr başımı. Sana edin kul oldum yoluna. Yangın yerine döner yüreğim. Bu kadar mı kördü gözlerin? Gitmek yerine yatsan yanıma. Bu kadar mı taşla örül yüreğim?
Haftanın ilk günü dedik, birlikteliğimize başladık ve ilk günündeki birlikteliğimizin de işte sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Sonuna geldik ama bizler sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, takdir dolu, övgü dolu sözlerinize tekrar tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü programımız başladığı andan itibaren susmayan telefonlarımız, elektronik posta yoluyla gönderdiğiniz iletiler, önerilerinizle programımızı dinlediğinizin, beğendiğinizin farkındayız. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz programlar hazırlamaya gayret ediyoruz. Sizlerden de gelen istekler doğrultusunda sevgili dinleyicilerimiz. Evet, yine bizlere elektronik posta yoluyla ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanızın mümkün olduğunu artık biliyorsunuz. Programımızın takip edemediğiniz bölümlerini oralardan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz bugün de sona eriyor. Ayrılık vakti geldi. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yine bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyicilerimiz için sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında sizleri başkente beklediğimizi hatırlatırken bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle bizler başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.